Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Brockman'ın editörlüğünü yaptığı This Will Make You Smarter, 2011'de Edge platformunda sorulan tek bir soruya verilen yanıtları bir araya getiren bilimsel deneme seçkisidir. Soru şudur, herkesin bilişsel araç kutusunu geliştirecek hangi bilimsel kavramı bilmesi gerekir? Kitap, bu soruya psikoloji, nörobilim, fizik, ekonomi, felsefe, biyoloji ve sosyal bilimler alanlarından 150'yi aşkın düşünürün kısa yazılarıyla yaklaşır. Bu nedenle tek bir yazarın adım adım geliştirdiği tez değil, farklı disiplinlerin birbirine temas ettiği bir fikir haritasıdır. Daniel Kahneman, Steven Pinker, Richard Dawkins, Nassim Nicholas Taleb ve Brian Eno gibi isimler. Günlük yargılarımızı etkileyen zihinsel alışkanlıklara ve belirsizlik karşısındaki tutumumuza odaklanır. Kitabın amacı, okura hazır cevaplar vermek değildir. Daha çok bir problemi hangi ölçekten ele alacağını, hangi varsayımları sorgulayacağını ve bilgisinin sınırlarını nasıl hesaba katacağını düşündürmektir. Kısa metinler yoğun fikirlerle karşılaşmayı kolaylaştırır fakat bazı kavramları derinleştirmek için ek okuma da gerektirebilir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak bilişsel araç kutusu bilgi birikiminden çok düşünme alışkanlığıdır. Kitabın temel önerisi, daha iyi düşünmenin yalnızca daha fazla olgu ezberlemekle sağlanamayacağıdır. Brockman'ın derlediği metinlerde bilimsel kavramlar, zihnin karşılaştığı durumları ayıklaması, karşılaştırması ve yeniden çerçevelemesi için kullanılan araçlar olarak sunulur. Bir kavramı bilmek, örneğin bir kararın yalnızca sonucuna değil, o sonuca hangi süreçte ulaşıldığına bakmayı sağlayabilir. Bu yaklaşım, bilimsel düşünceyi laboratuvara özgü tekniklerden ibaret görmez. Gündelik hayatta haberleri değerlendirirken, iş yerinde bir plan yaparken ya da toplumsal bir tartışmada neden-sonuç ilişkisi kurarken de işe yarayan bir disiplin olarak ele alır. Seçkideki farklı seslerin ortak noktası, ilk sezginin yeterli kabul edilmemesidir. İnsan zihni hızlı karar verebilir, fakat hız çoğu zaman eksik veri, dar bir bakış açısı veya görünmeyen varsayımlar anlamına gelir. Bu yüzden kitap, okuru tek bir evrensel yöntem benimsemeye çağırmaz. Bunun yerine, probleme göre farklı zihinsel mercekler kullanmayı önerir. Bir olguda ölçek önemli olabilir, başka bir olguda belirsizlik, ağ etkileri ya da dikkat sınırları belirleyici hale gelebilir. Bu çoğul yaklaşım, kitabı klasik kişisel gelişim kitaplarından ayırır. Amaç daha olumlu düşünmek değil, düşünmenin hangi koşullarda hataya açık olduğunu daha iyi fark etmektir. İkinci olarak, odaklanma yanılgısı ve bilişsel yük. Kararların görünmeyen sınırlarını gösterir. Kitapta yer alan psikoloji temelli katkılar. Zihnin dikkatini verdiği şeyi gereğinden büyük görme eğilimine ışık tutar. Daniel Kahneman'ın odaklanma yanılgısı olarak bilinen yaklaşımı. Bir konu hakkında düşünürken o konunun genel yaşam deneyimimizdeki ağırlığını abartabildiğimizi anlatır. İnsan, bir iş değişikliğinin, bir gelirin ya da bir yaşadığı yerin mutluluğunu tamamen belirleyeceğini varsayabilir. Oysa dikkat o başlığa yöneldiğinde gündelik yaşamın diğer belirleyicileri geçici olarak arka plana itilir. Bu kavram karar verirken tek bir çarpıcı değişkene dayanmanın riskini açıklar. Nicholas Carr'ın bilişsel yükle ilişkilendirilen vurgusu da bilgi bolluğunun otomatik biçimde anlayış üretmediğini hatırlatır. Zihnin işlemleme kapasitesi sınırlıdır. Çok sayıda mesaj, bildirim ve seçenek, değerlendirme kalitesini yükseltmek yerine dikkati parçalayabilir. Bu iki fikir birlikte ele alındığında, karar kalitesinin yalnızca niyet veya zeka meselesi olmadığı görülür. Kararın sunulduğu ortam, dikkatimizin nereye çekildiği ve hangi bilgilerin dışarıda bırakıldığı da sonucu biçimlendirir. Pratik düzeyde bunun karşılığı, önemli bir kararı verirken soruyu yeniden kurmaktır. Tek bir etkileyici unsur yerine, uzun vadeli sonuçlar, alternatifler ve gözden kaçan maliyetler ayrı ayrı incelenmelidir. Kitap, zihinsel hataları ahlaki kusur gibi değil, insan bilişinin öngörülebilir özellikleri olarak değerlendirmeye yöneltir. Üçüncü olarak, belirsizlikle yaşamak, kesinlik görüntüsüne kapılmaktan daha bilimsel bir tutumdur. Seçkinin güçlü damarlarından biri, bilginin sınırlarını kabul etmenin düşünsel bir zayıflık değil, sağlam muhakemenin koşulu olduğunu savunmasıdır. Lawrence Krauss gibi katkı sunan isimlerin belirsizlik üzerine düşünceleri, henüz bilinmeyen bir konuda hızlı ve kesin bir açıklama üretme isteğine karşı durur. Bilim, her soruya anında son cevap veren kapalı bir sistem değildir. Daha çok açıklamaların kanıtla sınandığı, yanlışlanabildiği ve gerektiğinde düzeltildiği açık uçlu bir araştırma biçimidir. Richard Dawkins'in deney yapmaya ilişkin vurgusu da bu çerçevede anlam kazanır. Bir fikrin çekici olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Fikir, gözlem ve deneme ile karşı karşıya getirilmelidir. Bu bakış gündelik tartışmalarda da önemlidir. Bir iddianın kaynağını, ona karşı olabilecek verileri ve hangi koşulda fikrimizi değiştireceğimizi sormak, kanaatle kanıt arasındaki farkı belirginleştirir. Kitap belirsizliği romantikleştirmez. Her görüşün eşit derecede geçerli olduğunu da söylemez. Tersine, belirsizliğin derecesini ayırt etmeyi önerir. Bazı sonuçlar güçlü kanıtlara dayanır. Bazıları makul ama geçicidir. Bazıları ise yeterli veri olmadığı için askıda tutulmalıdır. Bu ayrım, özellikle karmaşık toplumsal ve bilimsel meselelerde aşırı özgüvenin önüne geçer. Okardan beklenen sürekli şüphe etmek değil, güven düzeyini eldeki kanıtın gücüyle orantılamaktır. Dördüncü olarak ağlar ve kolektif zeka. Bireysel dehanın tek başına yeterli olmadığını anlatır, kitap, düşünmenin yalnızca bireysel bir faaliyet olmadığını, bilginin ağlar içinde üretildiğini ve yayıldığını gösteren kavramlara da yer verir. Ağların gücü, bir sistemdeki unsurların tek tek özelliklerinden çok, aralarındaki bağlantıların sonuç yaratabilmesinde yatar. Bilimsel işbirlikleri, internet üzerindeki bilgi dolaşımı, ekonomik ilişkiler ve toplumsal davranışlar, bu nedenle yalnızca tekil aktörlere bakılarak açıklanamaz. Matridli'nin kolektif zekaya dair katkısı, insanların fikir ve becerileri bir araya getirebilme kapasitesinin uygarlık açısından taşıdığı önemi vurgular. Karmaşık bir ürün veya kurum, çoğu zaman tek bir kişinin bilgisinin sonucu değildir. Uzmanlaşma, değiş tokuş ve iletişim sayesinde dağınık bilgi ortak bir sonuca dönüşür. Ancak kitap bu durumu, kalabalıkların her zaman haklı olduğu şeklinde basit bir iyimserliğe indirmez. Ağlar, yararlı bilgiyi hızla yayabildiği gibi hatalı inançları, kutuplaşmayı ve taklidi de güçlendirebilir. Dolayısıyla asıl mesele bağlantının varlığı değil, bağlantıların nasıl işlediğidir. Hangi bilgi kaynakları güvenilir sayılıyor, hangi geri bildirimler duyuluyor, farklı görüşler sisteme girebiliyor mu? Bunlar belirleyicidir. Bu çerçeve, özellikle dijital çağdaki bilgi tüketimi için işlevseldir. Bir iddiayı yalnızca çok paylaşıldığı için doğru saymak yerine hangi ağda dolaştığını ve hangi kanıt zincirine dayandığını incelemek gerekir. Kolektif zeka, eleştirel süzgeçle birleştiğinde gerçek bir avantaj sağlar. Son olarak, ölçek, teorileştirme ve ekolojik görüş. Karmaşık dünyayı tek boyuta indirmeyi engeller, bu Will Make You Smarter'ın farklı bilim alanlarını bir araya getirmesinin önemli sonucu. Olayların uygun ölçekte incelenmesi gerektiğini göstermesidir. Terence Jenofsky'nin güçler ve büyüklük ölçekleri üzerine yaklaşımı ile Giulio Boccaletti'nin ölçek analizi vurgusu. Bir sorunun metreler ve yıllar düzeyinde başka, kilometreler ve yüzyıllar düzeyinde başka görünebileceğini hatırlatır. Bir süreçte küçük görünen bir etki, geniş zaman aralığında belirleyici hale gelebilir. Buna karşılık, büyük bir ortalama değer yerel farklılıkları gizleyebilir. Lisa Randall'ın etkili teorileştirmeye ilişkin katkısı da, teorilerin gerçeğin kendisi değil, belirli soruları açıklamak için kurulan modeller olduğunu düşündürür. İyi bir model her ayrıntıyı kapsamak zorunda değildir, fakat hangi ayrıntıları dışarıda bıraktığını bilmelidir. Brian Eno'nun ekolojik görüş fikri, unsurları yalıtılmış nesneler olarak değil, birbirini etkileyen bir çevrenin parçaları olarak görmeye yakındır. Bu düşünme biçimi. Örneğin, bir kurumun sorununu sadece tek bir çalışanın davranışına veya bir toplumun sorununu sadece tek bir nedene bağlamanın yetersizliğini ortaya koyar. Kitabın burada sunduğu yarar, karmaşıklığı mistik bir sözcük haline getirmemesinde bulunur. Karmaşık bir olgu karşısında önce sınırları, zaman ölçeğini, etkileşimleri ve kullanılan modelin varsayımlarını sormayı öğretir. Böylece açıklama kolay ama yanıltıcı tek nedenli hikayelerden uzaklaşır. Sonuç olarak, "This will make you smarter." Bilimsel fikirleri derinlemesine öğreten bir ders kitabı arayanlardan çok, farklı alanlardaki düşünme araçlarıyla tanışmak isteyen okurlar için uygundur. Bilim ve felsefeye meraklı genel okur, araştırmacı, öğretmen, öğrenci, yönetici ve yoğun bilgi akışı içinde iddiaları daha dikkatli değerlendirmek isteyen herkes kitaptan yararlanabilir. kısa denemeler sayesinde okur, tek bir uzun argümana bağlı kalmadan birçok kavramla karşılaşır. Bu yapı, kitabı parça parça okumaya ve ilgi uyandıran başlıkları sonradan araştırmaya elverişli kılar. Pratik faydası, doğrudan uygulanacak bir başarı formülü vermesinde değildir. Daha çok odaklanma yanılgısı, bilişsel yük, belirsizlik, ağlar ve ölçek gibi kavramlarla kişinin kendi yargı süreçlerini denetlemesine yardım eder. Bir haberi, bir tahmini veya bir iş planını değerlendirirken hangi soruların sorulabileceğine dair geniş bir başlangıç repertuvarı sunar. Benzer popüler bilim kitapları çoğu zaman tek bir disiplinin büyük fikrini işler veya tek bir yazarın dünya görüşünü izler. Brockman'ın derlemesi ise gücünü disiplinler arası karşılaşmadan alır. Psikoloğun dikkat hatasıyla fizikçinin model kurma sorusu ve biyoloğun sistem yaklaşımı aynı zihinsel alanda buluşur. Bunun bedeli, metinlerin bazen yalnızca giriş niteliğinde kalmasıdır. Fakat kitabın ayırt edici yönü de budur. Okura tamamlanmış bir düşünce sistemi sunmak yerine daha dikkatli ve daha esnek düşünmek için birbirini denetleyen çok sayıda kavramsal araç verir. Destek olmak isterseniz John Brockman kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.